Ayrım 25, sayfa 213. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. 4. Süt ve yem fiyatı endeksli üretim. Ülkemizde yem ve süt fiyatlarına endeksli süt sığırcılığı yapılırken, işletmelerin toplam verimliliği asla dikkate alınmamakta, yem üretimi başarı için asla temel kriter olarak kabul edilmemekte, ineklere yem fabrikalarından satın alınan karma yem verilerek fason süt üretimi yapılmaya çalışılmaktadır. Oysa modern işletmecilik anlayışında temel amaç süt üretimini büyük oranda işletme tarafından üretilen yemlerle, başta kaba yem ve tahıl gerçekleştirmek, senede bir adet de sağlıklı buzağı üretmektir. Çiftçilerimiz daha karlı bir üretim için yem fiyatlarının düşmesini, süt fiyatlarının artmasını beklerken, hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki modern çiftliklerde süt ve buzağı verimi en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılmakta, karlılık için kaliteli süt ve sağlıklı buzağı üretimi olmazsa olmazı oluşturmaktadır. 5. Yem üretiminde nicel ve nitel yetersizlik. Çiftçilerimiz satın alınan yemin fiyatını dikkate alırken, modern işletmeler yem üretimi için gerekli temel ham madde üretimine odaklı bir tarım anlayışı ile rasyonel beslenme yöntemleri için gerekli yemi kullanmak suretiyle bir dönüm alandan daha fazla yem materyali ve süt üretimini esas almaktadır. Yine bizim çiftçilerimiz yüksek tonajlı silaj ve benzeri yem materyali üretmeye odaklanmışken, onlar yüksek besleyici değere, kuru maddeye ve silindirilebilir ve kaliteye sahip yem materyali ve süt üretimine esas almaktadırlar. 6. Yanlış rasyon ve beslenme hesapları. Çiftçilerimiz kendi ürettikleri yem kaynaklarının esas alındığı rasyonel besleme yerine karma yem satıcılarının önerdiği besleme programlarını dikkate aldıkları sürece karlı ve başarılı süt sığırcılığını sürdürülebilir olamayacağını bilmeleri gerekir. Çiftlikteki ineklerin rasyon hazırlamaya esas besin madde gereksinimlerine amaca uygun bilgisayar yazılımı yardımıyla kendileri hesaplamalı ve bu gereksinimleri karşılayacak yem karışımı reçetelerini, yani rasyon bileşimi, formülasyonları kendileri oluşturmaları gerekir. Karma yem ve samana dayalı bir rasyon uzun vadede ciddi sağlık ve verim kayıplarının temel nedeni olacaktır. 7. Rasyonel besleme. Ülkemizde süt ineklerinin beslenmesinde ürün miktar ve kalitesini korumak veya yükseltmek için rasyonel besleme hesapları değil, en ucuz maliyetle besleme hesapları dikkate alınmakta, bu şekilde bir besleme ile kısa vadede karlı bir üretim gibi görülse de uzun vadede ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Oysa modern çiftçiler sahip oldukları ineklerini yaş, canlı ağırlık, süt verimi ve süt, yağ, protein içeriklerini dikkate alarak gruplandırma yapıp her gruba özel, ideal rasyonlarla besleme yapmakta, yalnızca süt verimi ve kalitesini değil, üreme ve sağlık korumayı da öncelikle dikkate almaktadırlar. 8. Karma yem artı saman çıkmazı. Çiftçilerimiz üreterek değil satın alarak ihtiyacını karşıladığı karma yem, yani fabrika yemi ve saman ana yem kaynağı iken, modern işletmeler işletme bünyesinde üretilebilen alternatif yoğun ve kaba yem kaynakları üzerinde çalışarak daha dengeli, rasyonel ve ekonomik beslemenin yollarını araştırmaktadırlar. 9. Süt verimi ve kalitesi. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki modern işletmeler süt verimi bakımından yüksek genetik değerli hayvanlardan kaliteli süt üretimini esas alır. Süt kalitesi mikrobiyal yükü, somatik hücre sayısı, mikrotoksinlerden ari olma özellikleri yanında süt yağı, öncü kaynağı kaliteli kaba yem ve proteini, kazein, öncü kaynağı yem nişastası, içeriği ile de yakından ilişkilidir. Süt fiyatı tüm bu kalite özellikleri dikkate alınarak belirlenir. Oysa ülkemizde yüksek verimli süt inekleri beslenme ve süt kaliteleri açısından dezavantajlı hayvanlardır. İdeal rasyonlarla besleme yapılmadığı sürece bu hayvanlar asla potansiyellerini gösteremezler. Sütün satış fiyatı da çoğu zaman kalitesine göre kıymet bulmaz. Bu nedenle süt ineklerimizin genellikle verimi ve süt kalitesi düşüktür. 10. Sağlık, koruma, hastalık. Modern işletmelerde esas olan hasta hayvanların tedavisi değil, hayvanların her türlü hastalıktan korunması ve bunun için her türlü önlemin alınmasıdır. En ucuz ve kolay tedavi sağlık korumadır. Oysa bizim ülkemizde sağlık korumaya gereken önem verilmediği için işletmede önemli zaman ve para hastalanan hayvanların tedavisine harcanır. Bu nedenle çiftliklerimizde sürekli karşılaşılan hastalıkların tedavisinin ürün, para ve zaman kaybına yol açması doğaldır. 11. İşletme yönetimi. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki modern çiftliklerde işletme yöneticisi üretimin bütününden sorumlu zooteknist, ziraat mühendisi iken ülkemizde çiftlik yöneticileri genellikle veteriner hekimlerdir. Mühendisin gerekliliğinin önemi üretimin planlanması ve gerçekleştirilmesi, hastalıkların önlenmesi için sağlık koruma uygulamalarının dikkate alınması, veteriner hekim gerekliliği ise sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi ile açıklanabilir. Yöneticinin özelliği uzmanlık alanını belirleyen temel faktör işletmenin önceliğidir. Ülkemizdeki çiftliklerin çoğunda veteriner hekimlerin yönetici olması ülkemiz için sağlık koruma üretim odaklı değil, üretim için hastalık tedavi odaklı hayvancılık yapıldığını düşündürmektedir. Bu konu meslek taassubu içinde yıllardır yanlış değerlendirilmekte, ülkemiz hayvancılığı başta ilgili bakanlık tarafından olmak üzere yıllardır meslek çatışmasına kurban edilmektedir. Başarılı bir hayvancılık için hem zooteknist hem de veteriner hekim olmazsa olmaz öneme sahiptir. Bu yazıyı gazetede yayınladığımda veteriner hekimler buna itiraz etmiş ve tepki göstermişlerdi. Görüşlerine elbette saygı duyuyoruz. Yıllardır iki meslek grubu arasında bir çekişme olduğuna tanığım. Amacımız iki meslek grubunu karşı karşıya getirmek değil, yazının bütünlüğü açısından burada yer verdim. 12. İşletme başarı ölçütleri. Modern işletmelerde işletme başarı ölçütü ve işletme başarısını belirleyen temel ölçüler, yem üretimi ve yeterlilik düzeyi, süt verimi, yemin, kuru madde, süte çevrilme oranı, süt kalitesi, iki buzağılama arası süre ve personel altyapısı ve müştemilatı dikkate alınırken, bizde işletmedeki hayvan sayısı, idare binası, ofis malzemeleri, alet ekipman yaşı, kapasitesi, modeli, büyüklüğü ve benzeri işletme verimliliği ile ilgisi ikincil önem taşıyan unsurlar dikkate alınmaktadır. 13. Üretimde ihtisaslaşma. Bizim çiftçilerimiz her türlü üretimi biz yapalım, her işten anlayalım diye çabalarken, modern işletmeler süt, besi, buzağı yetiştirme, düve üretimi ve benzeri kategorilerde uzmanlaşmayı esas almaktadır. Süt üretimi yapan çiftlik sadece süt ve buzağı üretmekte, ürettiği sütü ve buzağıyı satmakta, buzağı yetiştiriciliği yapan işletme sadece buzağı yetiştirmekte, besicilik işletmesi sadece dana tosun besisi, düvecilik işletmesi sadece düve yetiştirip gebe düve satışını hedeflemektedir. 14. Atık değerlendirme. Modern işletmelerde üretilen süt yanında atık olarak ortaya çıkan dışkıda ekonomik değeri olan unsur olarak görülmektedir. Dışkıdan biyogaz üretiminde ham madde veya bitkisel üretimde organik gübre olarak yararlanılmaktadır. Ülkemizde bu konuda yeterli bilinç gelişmemiştir. İşletme planlanırken atıkların değerlendirilmesine, çevre koruma, organik gübre üretimi, bitkisel üretimde kullanımı ve ekonomik olarak değerlendirilmesi konularına gereken önem verilmemektedir. 15. Alet makine parkı. Modern çiftliklerde alet makine parkı ihtiyaç duyulan kapasiteye göre oluşturulurken ve bu park uzun yıllar çalışır vaziyette tutulurken, ülkemiz çiftçileri komşularıyla yarış amaçlı gereksiz sayı ve kapasitede alet makine, traktör satın alımları yapmakta, yeterli bakım ve koruma yapmamakta, yeni sıfır model düşkünlüğü nedeniyle işletmenin ekonomisine zarar verilmekte, üretimde verimlilik dikkate alınmamaktadır. 16. Bakıcı eleman sorunu. Modern işletmeler hayvandan anlayan, hayvan sevgisi gelişmiş insanlarla çocuk, genç, yaşlı çalışıp kendi aile bireyleri keyifle işletmelerine sahip çıkarken, ülkemizdeki çiftliklerin çoğunda bakıcı olarak geçici ikametli mülteciler, yani Afgan, Suriyeli ve benzeri, çalışmakta, maaş karşılığı yapılan bu bakıcılık genellikle layıkıyla yerine getirilmemekte, beklenen verim alınamamaktadır. İşletme sahibi çoğunlukla işten anlamadığı için yaşanan sorunu veya sorunları kavrayamamakta, eli kolu bağlı çaresiz kalmakta, çıkar yol olarak zararı göze alıp işletmeyi kapatarak sorunu bertaraf etmekte, kamu kaynağı heder edilerek milli servet atıl bırakılmaktadır. 17. Pedigri ve güven. Modern işletmelerde üretim sürüsü tamamen pedigrili hayvanlardan oluşur. Bunlar damızlık birlikleri tarafından verim kayıtları ve genetik değerleri onaylı hayvanlardır. Yani kayıtları doğru ve güvenlidir. Ülkemizde pedigri kayıtlarında ve kulak numarası sisteminde sorun vardır. Bu konuda çiftçiler arasında güven bunalımı yaşanmaktadır. 18. Yapay tohumlama, ıslah. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki modern çiftliklerde üretim sürüsünde ıslah süreklidir ve tohumlamada sperma seçimi sorumlu mühendisçe ıslaha yönelik yapılır. Böylece gelecek jenerasyonda istenmeyen özellikler ayıklanır ve sürü genetik özelliğinde iyileşme sağlanır. Oysa bizim çiftliklerimizin çoğunda yapay tohumlamada ucuz sperma kullanılır. Zamanında tohumlanamaz, başarı sağlanamaz. Başarısızlığı örtbas etmek için de nöbetçi boğaya başvurulabilir. Bu durumda sürüde ıslah genetik ilerleme olmadığı gibi gerileme oluşur. 19. Hayvancılık politikası ve güç birliği. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde hayvancılığın gelişmiş olması tamamen o ülkenin tarım ve hayvancılığa verdiği önemin ilk işaretidir. Bu ülkelerde çiftçiler örgütlü olup bireysel menfaat peşinde değil, toplumsal menfaat peşinde sivil toplum kuruluşları oluşturarak güç birliği yapmaktadırlar. Pek çok ülkede, özellikle Almanya ve Fransa'da çiftçi birlikleri, kooperatifler, çiftçi ortaklıkları olarak ön plandadır. Çiftçiler ve ülke aleyhine olabilecek durumlarda toplu hareket ederek politika belirleyicilere karşı haklarının korunması ve savunulması için ortak eylemler yapabilmektedirler. Biz de bu tür üretici kooperatifleri birlikleri olmakla birlikte kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklar açısından yeterli işleve sahip değillerdir. Öte yandan ülkemizde başarılı kooperatifler de vardır. Özellikle süt üreticisi kooperatifler için başarılı bir model olarak Tire Süt Kooperatifi örnek alınmalı ve ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmalıdır. 20. Devletten beklenti ve tarımsal destekler. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler devletten kendileri adına karar vermeyi değil, üretici ve tüketici adına hakim olarak benimsenen kriterlere uygun, denetleyici, destekleyici ve haksız rekabeti önleyici görevler üstlenmesini beklerler. Oysa bizim ülkemizde devlet denetleyici ve destekleyici görevini layıkıyla yapmamakta, daha doğrusu liyakatsiz kadrolar, siyasi hesaplar, ekonomik zorluklar ve benzeri nedenlerle yapamamaktadır. Buna karşın çiftçiler her şeyi devletten beklemekte, kendileri yanlış veya eksik yapsalar da devletin sorumluluk üstlenmesini, zararları varsa bunun kısmen veya tamamen devlet tarafından karşılanmasını istemektedirler. Bu isteklerinde kısmen de haklıdırlar. Çünkü devlet ilgili yasa hükümleriyle tanımlanan düzeyde çiftçilere destek sağlamakta yetersizdir. Ülkemizde uygulamada olan 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 21. maddesi, tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz der. Ancak bu ifade yalnızca yazılı metinlerde olup uygulamada sağlanan destek gayri safi milli hasılanın %0.5'inden da azdır. Ayrıca bu kanun hükümlerinin bir kısmı 21. madde gibi yazılı metinlerdedir. Uygulamaya aktarılmayı beklemektedir. Ülkemizdeki temel sorun her şeyin çözümünün devletten beklenmesi ve işletmelerin kendi eksikliklerini tamamen devletin politikalarına atfetmeye çalışmalarıdır. Ülkemizdeki başarısız işletmeler, başarısızlıklarını öncelikle kendilerinde aramalı, yaptıkları yatırımı ve işletme yönetimlerini objektif olarak analiz etmeli veya ettirmelidirler. Gerçekte sorun yatırım ve işletmecilik anlayışıyla başlamakta, üretim girdilerindeki bağımlılık ve ürün satışındaki teslimiyet ile devam etmektedir. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların örnek alınması sadece ülkemizdeki süt üretiminde değil, et üretiminde de başarının önünü açacaktır. Ayrıca devletin ülkemiz tarım kanununda belirtilen hükümleri işler hale getirmesi, yazılı metinleri uygulamaya aktarması, denetleyici ve destekleyici görevler bakımından daha aktif, daha görünür ve daha güvenilir olması gerekir. Aksi takdirde üretici kendi başına kaldığı, sahipsiz olduğu algısından kurtulamaz. Yatırımlar asla beklenen faydaları sağlayamaz. Tüketici üretimin hikayesine ortak eden model. Son yıllarda kentten kırsala giderek tarımsal üretim yapmak isteyen çok kişi var. Genellikle araştırmadan, daha ekonomik bir deyimle fizibilitesini yapmadan önce bir tarla arazi bakılıyor. Önce arazi alınıyor. Arazi alındıktan sonra kafalarındaki projeyi buraya uydurmaya çalışıyorlar. Bu nedenle çoğu zaman hayal kırıklığı, zarar, iflas peş peşe geliyor. Tanık olduğum birçok proje var bu şekilde hüsrana uğramış. Özellikle elindeki varlığını böyle hayali bir projeye yatıranların kente dönüşü de zor oluyor. Adeta ortada kalıyorlar. Arazi alınmadan önce ne iş yapılacağı, kırsala ne amaçla gidileceği, gidilen yer, yapılacak iş, çevre, iklim, su, insan kaynağı, ulaşım, yapılacak işin ticari boyutu olacaksa lojistik, pazarlama, satış ve daha birçok boyutu bütün yönleriyle ele alınmalı, seçilecek yer çok iyi araştırılmalı, bütün koşullar uygunsa arazi alınmalı. Arazi ilk önce değil, en son alınmalı. Meyvecilik yapmak için yüzlerce, binlerce dönüm arazi aldıktan sonra aldığı arazinin toprağın düşündüğü meyve çeşidine uygun olmadığını öğrenen çok kişi var. Bazen meyve çeşidi uygun oluyor ama su yeterli olmuyor. Su yeterli oluyor ama hakim rüzgar ve bulunduğu rakım hesaba katılmadığı için dikilen meyveden istenilen verim alınamıyor. İklim kaynaklı ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu nedenle tarımı bilmeyenlerin aldıkları arazi, yaptıkları yatırım nedeniyle önce işleri batıyor, bu pahalı deneyimden sonra sabrı ve daha da önemlisi paraları varsa ikinci kez yatırım yaptıklarında başarılı oluyorlar. Bu konuda da bildiğimiz birçok yatırımcı var. Bu nedenle tarımla ilgili ne yapılacaksa önce çok iyi araştırılması gerekiyor. Görerek, çalışarak, yaşayarak, gerekli fizibiliteleri yaparak işe başlamak en doğrusu. En önemlisi de devletin verdiği desteğe güvenerek tarıma, hayvancılığa yatırım yapma konusudur. Bu konuda her gün çok sayıda mesaj alıyorum. Hayvanları çok seviyorum ama param yok. Devlet bana ne kadar kredi verir diye soranlar var. Civiz yetiştirmek istiyorum. Devlet bana arazi verir mi? Mazot, gübre, fidanları da devlet mi veriyor? Besicilik yapmak istiyorum. Devlet ne kadar para veriyor diye soranlar çok. Devletin vereceği desteğe güvenerek tarım işine girmek baştan kaybetmek demektir. Çünkü bu destek sanıldığı kadar yüksek değil. Hem çok geç açıklanıyor hem çok geç ödeniyor. O destek zaman zaman size ancak can suyu olabilir, işinizi yürütmeniz için yeterli değildir. Tarım emeklilikte yapılacak bir iş değil, bir hobi hiç değil. Tarım 12 bin yıllık geleneği, kültürü olan ciddi bir iştir. İlk tarım 12 bin yıl önce yapılsa da bugün hala tarım yapmayı beceremeyenler var. Kolay görünür ama dünyanın en zor işlerinden birisidir. Tohumu atarım, gübresini, suyunu veririm, hasadı yapar, para kazanırım diye bakarsanız baştan kaybedersiniz. Hayvancılık çok daha hassastır. Canlılarla uğraşmak kolay değil. İnsanlar gibi hastalığı, ateşi, virüsü, salgını, doğumu, doğum sonrası bakımı, doğan yavrunun bakımı, beslenmesi her yönüyle çok zor bir iş. Sanıldığı gibi yemini ver, süt al, et al, yumurta al işi değil. Bu nedenle aman dikkat. Yazdıklarımız ürkütmesin. Bu işi sabırla, severek, tutkuyla yapanlar da var. Çok başarılı olanların sırrı nedir? Size kentten kırsala göç eden, 20 yılda kendi modelini yaratan, hayvancılığı tutkuyla severek yapan bir aileyi tanıtmak isterim. Toprağın helalini alarak üreten, tüketen herkes rahat olsun, çözüm var, endişelenecek bir durum yok. Aysun Sökmen ile konuşmamızda en çok dikkatimi çeken sözlerinden biriydi bu. Gerçekten de tarımda üretim yapan, emeğiyle çalışan, ürettiğini tüketicisiyle buluşturan, kendi çocuklarını sofrasına koyacak kadar temiz ve sağlıklı üretim yapanların karamsar olmadıklarına, çözüme dair hep umutlu olduklarına tanık oluyoruz. Aysun Sökmen, eşi Mehmet ve oğlu Can ile 2000 yılından bu yana hayvancılık yapıyor. Gün dönümü adını verdikleri aile çiftliği İstanbul Silivri'de. İstanbul doğumlu olan Aysun Sökmen'in aile geçmişinde hayvancılık yok. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 10 yıl tekstil sektöründe çalışıyor. Herkes gibi İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden, stresinden şikayetçi. Ailesine zaman ayıramamanın sıkıntısını yaşıyor. Tekstil işinde çalışırken İngilizce ve Almanca bilmenin avantajı ile sık seyahat ediyor. Almanya ve Hollanda'ya her gittiğinde gördüğü aile çiftliklerinden çok etkileniyor. Benzer bir çiftlik kurma hayali eşi Mehmet'in hayali ile birleşince henüz doğmamış çocukları için kırsalda bir yaşam kurmaya karar verirler. Bir yıl sonra 2001'de oğulları Can dünyaya gelir, böylece üçlü ortaklık tamamlanır. Gün dönümü çiftliği üç ortaklı olarak yola devam ediyor. Yapılan görev bölümünde Aysun geçmişten gelen deneyimiyle pazarlama ve satış işlerini üstleniyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda üflemeli ve vurmalı çalgılar öğretim görevlisi olan Mehmet'in müzik yeteneği, toprak, bitki, üretim sevgisi ve el becerileri üretim sorumlusu olmasını sağlıyor. En büyük sorumluluk ise Can'ın. İçine doğduğu çiftliği, işletmeyi gelecek kuşaklara taşımak. 25. ayrımın sonu. Sayfa 221.